Ayrım 28, sayfa 284. B. Kahramanlık örneği, Bitlis Defterdarı'nın eşi. Kurtuluş Savaşı'nda çete savaşlarının en şiddetlisi 3 Güneydoğu kentinde verilmiştir. Bunlar Urfa, Antep ve Maraş'tır. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından bu kentler, güneyden gelen İngiliz kuvvetlerince işgal altına alınmışken, Fransızlarla İngilizlerin anlaşmaları sonucu 1919 sonbaharında Fransızlara devredilmiş, Birinci Dünya Savaşı'nda buralardan göç ettirilmiş Ermenilerden bir kısmının Fransız askerleriyle birlikte ve Fransız üniformasıyla geri dönmeleri, Türk Müslüman halkla Ermeniler arasında gergin bir havanın doğmasına sebep olmuştur. Bu üç kentteki Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan şiddetli çatışmaların başta gelen nedeni budur. Mahmut Goloğlu, Fransızların Maraş'ı işgaliyle Kuvayi Milliye Çetelerinin Maraş'a koştuklarını anlattıktan sonra, Maraşlılar yardım kuvvetlerinin gelmesini beklemeden derlenip toparlandılar ve erkeği, kadını, çocuğu, ihtiyarı ile var güçleri ve son hızlarıyla birdenbire işgalcilerin üzerine çullandılar. Yurtseverliğin eşsiz örneğiyle bir ölüm kalım savaşına giriştiler diye yazmaktadır. Mahmut Goloğlu, 3. Meşrutiyet, sayfa 76. Maraş'ın kurtuluş mücadelesinde Bitlis Defterdarı'nın adı verilmeyen eşinin Maraş'taki Türk-Ermeni vuruşmalarında cesaretle ortaya atılması, bu vuruşmaları heyecanla izleyen Türk kamuoyunda büyük bir yankı yapmış ve halkın moralini yükseltmek için kullanılmıştır. Onun büyük bir kahramanlıkla silah kullandığını, Mustafa Kemal'in Antep mutasarrıflığının verdiği bilgiye dayanarak bütün müdafaa-i hukuk cemiyetleri merkez kurullarına ve idarelerine, Sivas, Kayseri ve Amasya Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetlerine çektiği 2 Şubat 1920 tarihli bir telgraftan öğreniyoruz. Buna göre, Maraş'ın Kayabaşı mahallesinde oturan Bitlis Defterdarı'nın eşi, İslamların masum kanlarının boş yere akıtılmasından ve birçok ocağın söndürülmesinden galeyana gelerek, evinden açtığı mazgaldan İslam mahallelerine canavarca saldıran düşmanlarla çarpışmalara katılmıştır. Akşama kadar 8 düşmanı telef etmeyi başarmış, akşamüstü erkek elbisesiyle ve tam bir yiğitlikle ırzını korumak ve can kaygısıyla silahına sarılmış bulunan İslam savaşçıları sınıfına katılarak fiilen çarpışmalara girmiştir. Telgrafın sonunda Mustafa Kemal Paşa, harp sahnelerinde bile kadınları erkekleriyle yarışan milletimizin fedakarlığı sayesinde mevcudiyetimizin muhafazasını ve bağımsızlığımızın kurtarılmasını hedef alan milli gayede muvaffak olacağımız hakkındaki sonsuz kanaatimizi bu fedakarlık timsali de takviye etmektedir, demektedir. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, sayfa 64. Sadi Borak, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söylev, demeç, yazışma ve söyleşileri, sayfa 153. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 6, sayfa 256. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber, sayfa 582. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, sayı 79, vesika 1747. Bekir Sıtkı Baykal, Milli Mücadelede Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, sayfa 9. Kahraman bir hanım başlığı ile haberi veren Hakimiyet-i Milliye, Osmanlılığın bu ulvi ve fedakar kahramanlığı Kuvayi Milliye'nin bu büyük ve mukaddes hemşirelerini bütün mevcudiyetimizle tebcil ediyoruz demektedir. Tebcil etmek, kutsamak. Hakimiyet-i Milliye, sayı 7, 6-2-1920, sayfa 4. Olay Sivas'a yayımlanan İrade-i Milliye'nin 2 Şubat 1920 günkü sayısında da Maraş'ta kahraman bir Türk kadını başlığı ile haber verilmektedir. Söz konusu olayı Maraş'ın bağlı olduğu Antep Mutasarrıflığı, İstanbul Hükümeti İçişleri Bakanlığı'na ve kol ordulara bildirmiştir. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harf ve Kadın, sayfa 64. Aynur Mısıroğlu, sayfa 127-129. Balıkesir'de yayımlanan İzmir'e Doğru gazetesi de Türk Kadınının Celadeti başlığıyla verdiği haberde sözü edilen savaşçı kadının Maraş hudutlarında savaşçılara katıldığını ve çarpışmaya devam ettiğini yazdıktan sonra Cenab-ı Hak vatan ve namusları uğrunda böyle kutsanacak fedakarlıklar gösteren kadınlarımızdan razı olsun. Böyle cesur ve fedakar anaların yetiştirdiği nesil elbette mahvolmaz ve zelil yaşayamaz demektedir. İzmir'e Doğru, sayı 28, 11-2-1920, sayfa 2. Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkan ve Yazmanının Bitlis Defterdarı'nın eşine çektiği telgrafta, "Zulme karşı mücahedeniz her türlü takdirin ve kutsamanın üstündedir. Derneğimiz adınızı İslam mücahitlerinin övünç belgesi olarak ilan etmekle övünür. Tebriklerimizi ve saygılarımızı takdim ederiz." denilmektedir. Baykal, sayfa 62. Derneğin Amasya Şubesi adına fedakarlığı dolayısıyla Bitlis Defterdağı'nın eşine gönderilen ve bir örneği de Sivas'taki genel merkeze iletilen telgrafta onun için İslamlar arasında yarattığı takdir derecesini tarif edecek kelime olmadığı bildirilerek bu olağanüstü kahramanlık karşısında hiçbir kuvvetin bizi deviremeyeceğine ve ana vatanımızın ölmeyeceğine bütün millet kesinlikle inanmalıdır. Temiz adınızı Türk mücahidesi diye kutsamaya cemiyetimizin karar verdiğini ve bunu bütün Türklere ilan ettiğimizi övünçle bildiririz denilmektedir. Baykal sayfa 64. Derneğin Yozgat Şubesi de onun hakkında genel merkeze şöyle yazmaktadır. Damarlarında eski Türk ve İslam kadınlarının kahramanlık kanı hamiyetini taşıyan ve bunu dost ve düşmana gösteren Bitlis Defterdarı'nın eşi hanımefendinin hayatını hiçe sayarak gösterdiği cesaret, milletin kalbinde sonsuz bir minnet ve şükran hissi uyandırmış ve bu hareket memleketin kaderini tayinle ilgili çevreleri düşündürecek derecede birleşmek zamanının geldiğini hatırlatan ve müjdeleyen nitelikte bulunmuştur. Baykal sayfa 66. Aynur Mısıroğlu olayı öyküleştirerek anlatmaktadır. Buna göre sokak savaşları Kayabaşı mahallesine doğru ilerlemektedir. Kocası Bitlis'te defterdar olan ve bu mahallede oturan kadın olayları soğukkanlılıkla izlemektedir. Ermeni saldırganlarının eve yaklaştıkları sırada sabrı taşmış ve duvarda asılı duran filintayı kaptığı gibi evden çıkmış, sokağa hakim bahçe duvarının önünde durmuştur. Duvarda atılan bombalardan açılan bir delik vardır. Burada mevzilenerek silahıyla sokağı taramaya başlamıştır. İnsanı çileden çıkarmaya yetecek görünümde bir düşman bir çocuğu ateş etmek üzereyken mazgaldan ateş püskürmeye başlamıştır. Hedef o kadar büyük ve topludur ki ateş almaya bile gerek yoktur. Çarpışma akşama kadar sürmüş, Ermeniler sokakta birçok ölü ve yaralı bırakarak çekilmişlerdir. Ölülerden 8'i bahçe duvarından atılan kurşunlarla ölmüşlerdir. Defterdarın eşi bu kez de erkek giysisi içinde evinden çıkmış, savaşa devam edecekler arasına katılmıştır. Aynur Mısıroğlu sayfa 126. Ali Fuat Cebeson milli mücadele hatıralarında Maraş'taki çarpışmaları anlatırken Maraş'taki kadınlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Başlarında Bitlis Defterdarı'nın zevcesi vardı demektedir. Ali Fuat Cebeson milli mücadele hatıraları sayfa 293. C. Kadın savaşçıların simgesi Erzurumlu Kara Fatma. Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı yıllarının en ünlü savaşçı kadınıdır. Bu savaşta savaşçı kadınlara genel olarak Kara Fatma denilmektedir. Diğerlerinden ayırmak için ona Erzurumlu Kara Fatma denilmiştir. Asıl adı Fatma Seher'dir. Kara Fatma'yı Ahmet Emin Yalman anlatıyor. Tam bir akıncı. İzmit'te bulunduğum sırada ordumuzda takım kumandanı sıfatıyla ve gönüllü olarak hizmet eden Erzurumlu Fatma Seher Hanım'la karşılaştım. 45 yaşlarında bulunan bu metin asker, 1877 Rus muharebesinde dövüşen ve Rusları Erzurum civarında püskürten Erzurumlu kahraman kadınların geleneğini devam ettirmiş, türlü türlü şekillerde milli mücadeleye katılan Türk kadınlarının safında şerefli bir yer almıştı. Kendisi Erzurumlu Yusuf Ağa'nın kızı, ömrü cephelerde geçen binbaşı merhum Erden'in eşidir. Askerlikte başından geçenleri şöyle anlattı. Balkan Harbi'nde kocamla beraber Edirne'de mahsur kaldık. Yanık kışla da askerlik hayatını paylaştım. Mütarekeden sonra eşim öldü. Onun orduda boş bıraktığı yeri doldurmayı aklıma koydum. Adana cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle savaş vardı, oraya koştum. Oradan Dinar, Afyon Karahisar, Nazilli, Sarayköy ve Tire'de bir asker gibi çalıştım. Sonra Kocaeli'ne geçtim. İznik cephesinde vazife gördüm. İznik'e 380 gönüllü getirdim. Bunları intikam taburuna teslim ettim. Oğlum ve kardeşim de bunlar arasındaydı. Bir defada 180 gönüllü topladım, İzmit'e getirdim. Bir müddet birlik kumandanlığında bulundum. Sağ kolumdan vuruldum. İzmit Hilal-i Ahmer Hastanesi'ne tedavi edildim. İnşallah yakında yine cepheye gideceğim. Fatma Seher Hanım belindeki fişeklikleriyle, ayağındaki çizmeleriyle, elindeki kamçısıyla tam bir İstiklal Harbi akıncısı intibaını veriyordu. Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt 2, 1918-1922, sayfa 315. Erzurumlu Kara Fatma hakkında o günün basınında rastlanan ilginç yazılardan biri, H.M. Rumuzu'yla Tevhid-i Efkar gazetesinde çıkmıştır. Onu geçen kış İzmit'te görmüştüm. Ne olursa olsun böyle pür silah, omuzundan aşağı fişeklere sarılı, belinde uzun kaması ve tabancasıyla dağlı bir yiğit kıyafetinde Anadolu kadın ilk defa görülünce insana evvela derin bir hayret hissi geliyor. Sonra bu hayret yavaş yavaş bir kahraman karşısında duyulan hürmet ve tazim hislerine karışıyor. Ve insan ne büyük bir milletin evladı olduğunu o vakit gurur ve iftiharla duyuyor. Bana ırkımın gururunu duyuran bu mücahit kadın Fatma isminde bir Erzurum kızıdır. Bir Fatma'nın ruhundan bir gün nasıl ırkımın destanlarla söylenen kahramanlığı taşıyacağını kim umar? Halbuki Kara Fatma isminin İzmit dağlarında, orduda ve cephelerde mertliklerin en büyük şanıyla söylendiğini işitirsiniz. İzmit cephesinde rast gelirseniz bu kısa boylu, kemikli ve geniş yapılı, başından örtüsünün saçakları omuzlarına sarılmış Erzurum kızının nasıl gümüş saplı kamçısını salladığını ve yürüyüşündeki kahramanca tevazuunun nasıl namı etrafında dönen bütün şanlı hikayelerden daha mağrur olduğunu göreceksiniz. Keskin kaşları altında yağız bakışları vardır ki bizzat kahramanlık bu bakışların önünde küçülür. Size eğer tatlı memleket şivesiyle hatırınızı soruyorsa sesinde o kadar merhamet ve şefkat bulursunuz ki kahraman Fatma size yıllardan sonra kavuşulmuş bir ana kadar yakın gelir. Eğer hayatından ve şanlı muharebelerinin yadından bahis açtınızsa kahraman Fatma o vakit gülümser, gözleri gözlerimizden sıyrılıp uzaklara bakar. Fakat bu tatlı tebessümünde ve gözlerin bu şan günlerinin yadından firar etmek isteyişinde o kadar ulvi bir tevazu vardır ki o dem ellerinden öpersiniz ve "Var ol ana, var ol ana" diye sesiniz titrer. Ben işte böyle şanlı bir Erzurum annesini ve kadınların en kahramanını tanıdım. Bu savaşçı ve asker kadını gördüğüm zaman 45 yaşlarında vardı. Fakat yaş bile bu kadının yüzüne görünmekten sanki ürkmüştür, hala dinçtir ve daha çok düşman başı yiyecektir. Erzurumlu Yusuf Ağa isminde bir yiğidin kızı olan Fatma Seher, kocası Binbaşı Derviş Bey vefat edince mütarekeden sonra Edirne'de yanık kışladan memleketine geçmiş, fişekliklerini beline dolamış, çizmelerini ayağına geçirmiş ve mavzeri omuzunu asarak ateş ve kan cephesinde kahramanlık aramaya çıkmıştır. Ve onun mucizevi azmi bundan sonra kahramanlığı mavzerinin ucuna esir etti. Kara Fatma birçok muharebelere iştirak eden kıtasını bizzat kendi teşkil etmiştir. Mücahide-i Milliye'nin başlarında hainane tezvirata kapılarak istiklal mücadelesine iştirak etmek istemeyen saf insanları nerede gördüyse toplamış, onlara bu mücahedenin ulviyetini bir kadının dahi iştirak etmiş olmasıyla fiilen ispat eylemiş, mahiyetini de bütün muharebelerde en fedakarane bir surette dövüşmeye sevk etmiştir. İznik cephesinde 29 Ağustos'ta düşmanın Bereket ve Karadere'de yaptığı taarruzu Kara Fatma püskürttü. 7 Eylül'de yine İznik'te bir düşman taarruzuna karşı kahramanlarıyla birlikte harp etti. Göğsünün sağ tarafına saplanan bir mermi bu mücahidenin sinesini kan içinde bıraktı. Fakat kahraman Fatma göğsünün kanlarıyla düşman üzerine yürüdü. Kara Fatma'nın bütün vücudu düşman kurşunlarını ve şarapnel misketlerinin hatırasıyla doludur. Hiçbir mermi sanki ölümü bu cesur mücahidenin vücuduna getiremedi. Onun intikam taburuna gönüllü giren oğlu, ne büyük bir şanın varisidir ve aynı taburda gönüllü olan kardeşi, yine büyük bir şanın geldiği nesilden gelmiştir. Kara Fatma şimdi İzmit Karargahı kumandanıdır. Ankara'ya gitmiş olması bu kahraman kadını ancak bir saygı selamı için bize şuracıkta bir fırsat veriyor. Yoksa ne onun cesur menkubelerini anlatmak, ne analarından bile kahramanlar yaratan bir milleti tebcil etmek ve şükranlarını bildirmek mümkün değildir. Çünkü bu milletin mucizeleri o kadar harikalı ve bu dinin yüce bereketi o kadar erişilmez bir mucizedir. H.M. Kahraman Fatma Tevhid-i Efkar Sayı 8396-367 17-6-1922 Ayrıca Kaplan ve Devamı Devrin Yazarlarının Kalemliğiyle Sayfa 863 Erol Mütercimler 16 ve 17 Haziran 1922 günü Tevhid-i Efkar'da yer alan yazının Mehmet Emin Yalman imzası taşıdığını yazıyor. Onlar bizim için öldüler. Bu vatan böyle kurtuldu. Sayfa 217. Mustafa Kemal'le görüşmesi. Fatma Seher Hanım 1944'te yayımlanan anılarında Atatürk'ün Sivas'ta faaliyete geçtiğini haber aldığım dakikadan itibaren duyduğum sevinci tariften acizim. Ve ilk işim kısa bir hazırlıktan sonra Sivas'a müteveccihen hareket etmeyi kararlaştırdım. Hemen yola çıktım ve Gülcemal vapuruyla Samsun'a, oradan Sivas'a vardım demektedir. F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde, sayfa 26. Mustafa Kemal sıkı koruma altında olduğu için onunla ancak 3 günlük bir mücadeleden sonra görüşebilen Fatma Seher Hanım, Mustafa Kemal'i yolda yakalar. Görüşme isteğine Mustafa Kemal'in sert bir yanıt vermesi üzerine peçesini kaldırır ve İstanbul'dan biri onu görmeye geldiğini söyler. Mustafa Kemal onu yakında bulunan bir lokantaya davet eder. Savaş bilgisi ve cesareti olup olmadığı sorularına Kara Fatma'nın verdiği yanıtlardan memnun olarak, "Bütün kadınlar senin gibi olsaydı Kara Fatma" der. Bu hitaptan sonra Fatma Sehir'in adı Kara Fatma kalır. Mustafa Kemal ona kendi el yazısıyla bir talimat vererek İstanbul'a dönmesini, hazırlıklarını yaptıktan sonra işe başlamasını tavsiye eder. Çaka, sayfa 74. Zehra Cilasu'nun anlatımlarına dayanılarak, İstanbul'dan Sivas'a kadar kah yürüyerek, kah ata binerek dolu dizgin Sivas'a geldiği bilgisi verilmektedir. İstanbul'a dönen Kara Fatma, Mustafa Kemal'den aldığı kağıdı göstererek Topkapılı Pire Mehmet ve Laz Tahsin'le birlikte 15 kişilik bir çete kurar. Hepsi köylü kılığına girerek Haydarpaşa'dan trene binip İzmit'e inerler. Erzurum göçmeni olduklarını ve iş bulmak için geldiklerini söyleyerek gizlice propagandalarla sayılarını artırmaya çalışırlar. Gülbahçe Köyü ileri gelenlerinden Murat Ağa'nın katılması ve desteğiyle çete efradının sayısı 96'ya yükselir. Paşa Köyü'nde karargah kurulmuş, buralarda bir süre düşmanla çarpıştıktan sonra Kaynarca, Bereket, Alakaya'ya hareket edilmiş, Üsküdar'la Albay Neşet Bey'in emrinde savaşılmıştır. Fındıktepe düşmandan kurtarılarak buraya Türk bayrağı dikilmiştir. O günlerde yayımlanan başka bir röportajda ise Kara Fatma'nın İstanbul'dan 9 yaşındaki kızı Fatma ve kardeşi Süleyman'la İzmit'e geldiği, Van'dan 150 kişilik çetesiyle gelen kardeşi Mehmet Çavuş'a İzmit çevresindeki Taşköprü'de katıldığı, Arpacık köyünde çobanlık işi buldukları, sığır güttükleri, Ermeni çetelerinin kuşkularını çektikleri anlatılıyor ve ertesi gün uzunca bir süredir Davulcular Ormanı'nda gizlenmiş olan 150 kişilik bir çetenin başına geçen Fatma Seher Hanım'ın çevre köyleri muhtarlarını ormana getirttiği, kendini Kara Fatma olarak tanıtıp muhtarlara bundan sonra Ermeni jandarmalara ayda 200 lirayı vermeyeceklerini bildirmiş, ''Sizin ırzınızı, malınızı ben koruyacağım.'' demiştir. Köylüler memnun ayrılmışlar, Kara Fatma'nın çete üyesi sayısı da kısa zamanda 480 kişiyi bulmuştur. Aralarında Kara Fatma'nın da bulunduğu çeteler köylü kıyafetinde işgal altındaki İzmit'e inip Sultanide'deki Ali Efendi'den aldığı cephane sandıklarını götürmektedir. Üçüncü seferinde onu yakalayıp askeri koğuşlardan birine atarlar ve 19 gün süreyle döverler. Kara Fatma'nın müfrezesine 43 kadından başka 700'de erkek katıldığını, kadınlardan 28'inin şehit olduğunu, sağ kalan 18 kadın ve diğer erkeklerle 1. ve 2. İnönü savaşlarında çarpıştığını, bu savaşlarda da kadınları kısmen şehit, kısmen yaralı olarak İnönü'nde bıraktığını, kendisinin de yaralandığını söylemektedir. İyileştikten sonra Düzce çevresindeki asker kaçaklarını vatan görevlilerine çağırmak için gitmiştir. Kocaeli Grup Kumandanı Halit Paşa 93 kişilik müfrezesini yeterli bulmayarak 300 kişiye yükseltmiştir. Kara Fatma karargahını Nefren Boğazı yakındaki bir köyde kurmuştur. İki eşkıya reisi çeteleriyle birlikte onun birliğine katılmıştır. Fatma Seher Hanım İzmit'in 28 Haziran 1921'de kurtarılmasına kadar orada kalmış, askeri yazışmalarda da belirtildiği gibi kahramanlıklar göstermiştir. Onun yiğitlikleri başka birliklere örnek gösterilmiştir. Kocaeli Grup Kumandanlığı'na verdiği 24 Ekim 1921 tarihli dilekçede 9 kişilik mahiyetiyle askerlik çağı dışındaki kişilerden 25 kişilik bir birlik oluşturduğunu belirtmiş, kendisine verilen çavuşluk rütbesine teşekkür etmiş, 2 yıldır çok yorulduğunu yazmış, İzmit'te veya cephe gerisinde kısa bir dinlenme isteğinde bulunmuştur. Onun İzmit'te dinlenmesi uygun görülmüştür. F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde nokta nokta, sayfa 25 ve devamı. Ankara'da bir efsane gibi dolaşıyor. Yeni Gün ona anlattığı bir yazısında, son günlerde Ankara sokaklarında belinde fişekliği, elinde kamçısı, ayağında çizmeleri ile biraz cılız, kısaca boylu bir harp adamı görmüşsünüzdür. Onu aşağı yukarı bütün Ankara tanıyor. Bilenler bilmeyenleri anlatıyorlar, Fatma Hanım. İzmit'te takım kumandanı, halk cidalinde kendine şerefli hisseler ayıran bu Türk anası ile görüştük. Cidal, karşılıklı kavga, savaş. Dilinde söz söylerken Erzurum havası esiyor. Maceralarını, eserini çok kıskanan yahut da arkada bıraktıklarına bir daha gözünü döndürmeyen bir sanatkar gibi gizlemek istiyor. Nokta nokta, Erzurum'a dönmüştüm. Adana cephesi çıktı, oraya koştum. Oradan Dinar, Afyonkarahisar, Nazilli, Sarayköy ve Tire'de bir asker gibi çalıştım. Yaralanıp yaralanmadığını sorduk. Güldü. Hiçbir şey söylemek istemedi. Evrakını uzattı. Büyük küçük tanınmış kumandanların imzasını taşıyan bu kağıtlardan birinde 29 Ağustos'ta İznik civarında Bereket ve Karaderin'de düşmanın yaptığı bir saldırıya karşı saldırıda Seher Hanım'ın fedakarlıkları zikrediliyor. Bu yazılara göre bu taarruzda düşmanın kuvveti topçu ateşine rağmen efradını ileri sürmüş fakat düşmanı muzafferce kovmuştur. İkinci vesikada yine İznik civarında Alakop-Karadin hattına karşı Yunan taarruzu oluyor. Metinde geçen Karadere, Karaderin ve Karadin aynı yer ve doğrusu Karadere olmalıdır.